Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Karşımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar Murat. İyilik. Seni sormalı.
İlginç bir şekilde ben de iyiyim Levent abi. Yerden korona haberi geliyor. Anormal olan biziz şimdilik. Galiba artık neredeyse.
Şimdilik evet, bir yerden sonra hastalanmayanlar azınlık kalacak.
Evet, en son Mesut'un da haberini aldık. Mesut Çevik de koronaymış.
Ona geçmiş olsun.
Geçmiş olsun diyelim.
Atlatacaktır. Umarım atlatmak mümkün de işte burada atlatmanın rahat olması, kolay olması lazım. Biz geçmiş olsun diyelim.
Evet.
İyi şanslar dileyelim.
Aynen. 48 numaralı gündem.
Evet.
Çok fazla maddemiz yok, onu baştan söyleyeyim.
Çünkü bu hafta
Amerika,
öyle, bu hafta
yurt dışı tatilde şu anda, hani artık öyle diyebiliriz, alışveriş çılgınlığı
evet.
Diyelim ya da
Thanksgiving yani. Diye bir şey var, o başka bir bayram, Şükran günü. O Noel şeyi başka, o yıl bir sonraki ay olacak asıl, ama işte başka bir bayram var bu hafta. O yüzden her ne kadar uzmanlar seyahat etmeyin falan deseler de orada da işte şey yapılıyor. Burada nasıl sen işte memlekete gidiyorsun dayıya, köye gidiyorsun ya Ramazan'da, bayramda falan, o hesap. Orada da işte Mackenzie dayıya falan gidiyorlar. ama işte şey dedi bu sene, hani uzmanlar, devlet demiyor, uzmanlar gitmeyin dedi, oturun oturduğunuz yerde. Aynen. Dedi. Çok büyük bir kısmı dinlemedi. O yüzden de Amerika'da rekoruz her gün daha fazla, hastalık rekoru yeniden kırılıyor. Hasta sayısı daha fazla, rekor yeniden kırılıyor. İşte bizim de ders almamız lazım uzaktan seyrederken.
Abi çok ilginç değil mi? Muhabbetler birebir aynı. Hani bizde kurbanda falan evde kalın, akraba ziyareti yapmayın diyorlardı. Evet, aynı muhabbet. Evet. Birebir cümlelerle.
Yani işte insanoğlu aynı demek ki. O yüzden de ciddiyetini kabul etmek gerekiyor. Neyse, herkese, bizi izleyenlerden, takipçilerimizden de hastalananlar mutlaka vardır.
Var.
Hepsine geçmiş olsun, hepsine iyi şanslar dileyelim.
Evet. Şimdi ilk haberimiz, Photoshop Windows ARM'a beta olarak çıkmış. Şimdi bir yandan tabii Apple şu anda kendi rüzgarını estiriyor ama unutulan bir şey var. Windows'ta ARM var. Yani daha öncesinden ama pek konuşulmuyordu.
Ya o çünkü arada ziyan oldu gitti. Şimdi öyle. Burada Adobe bülten yayınlamış. Windows ARM diye bir şey diyor. Windows ARM ne kardeşim? Onun adı Windows RT'ydi. O da mı değişti? Biz de takip edemiyoruz. Çünkü bu cihazlar Türkiye'de yok. Biz de takip edemiyoruz. Ne oldu? Ya, Windows RT'yi de mi ismi değişti? Windows ARM mı oldu? Bu garip, bir tamamıyla bir karambol.
Şeyi hatırlıyorsun değil mi? Görmüş müydük biz? Yani Türkiye'de satılışında, ben görmedim de yurt dışındaki fuarlarda ARM'lı cihazlar, Windows yüklü ARM'lı cihazlar gördük. Snapdragon mu vardı içinde?
O ya bir cihazların? Şey çıktı. Always Connected PC diye bir şey çıkarttılar. İşte Lenovo falan belli başlı firmalar, Asus da vardı herhalde. Qualcomm'lu birer model duyurdu. Sonra onların ikinci nesli gelmedi. O cihazları da kim aldı, kim etti bilmiyoruz. İşte öyle güdük kaldı, bitti. Şimdi bu Adobe'nin duyurduğu Photoshop sadece bir cihazda çalışıyor. Surface'ın tek bir modeli. Surface X mi ne? O modelde çalışıyor. Ha ama bu şey tabii ki bir değişimin aşağıda, bu şimdi tabii ki Apple'a da çıkacak demek bu. Hazırlanılıyor demek. Bunu ARM mimarisine taşıdın mı? Bunun tabii ki Apple sürümü de çıkacak.
Evet.
Zaten Adobe Apple'ı atamıyor. Apple Adobe'yi atamıyor. Öyle bir doğuştan onların yapışık ikizlik durumu var. Bu şimdi ilk Windows'ta betası çıkmış. Tabii ki bu Apple'da da çıkacak. Bu belli ki firma uğraşıyor işte.
Evet, Windows 10 aslında Windows 10 ARM diye geçiyor. 10 ARM ya da diye geçiyor. Resmi adı bu.
İşte o zaman Windows RT tam anlamıyla kurban oldu gitti.
O gitti.
Çünkü tabii hiç kimse görmedi. Windows RT diye bir Windows daha vardı ARM için. Kayboldu gitti.
Gitti evet.
Neyse, bu bir dönüşüm. Bu arada böyle bazı kayıplar olacak. Bu bir dönüşüm. Evet, Adobe'nin de en önemli uygulaması, Photoshop'un gelmesi Windows tarafında değil, Apple tarafı için daha önemli.
Evet.
Windows'ta da önemli tabii de o kadar önemli değil. Özdeşleşmiş değil o ya derece.
İşte şey beklentisi var ya, bu hani orada şimdi Apple bunu ikna edecek. Hani bu hakikaten işte bu yeni Yonga'sı ve şeylerle, laptoplarla. Dolayısıyla bunun bir şekilde Windows tarafına da PC tarafına da yansıması olacak diye bir beklenti var. Birilerinin hani Photoshop gibi böyle hani alanında öncü firmaların da böyle destek veriyor olması tabii, yorumlanabilir. Evet, hızlandırır.
Hızlandırır geçişi. Ya bir geçiş, bir deneme yapılıyor. Bir geçiş için bir deneme yapılıyor. Başladı bu deneme, bu girişim. Dolayısıyla ciddiye almak gerekiyor, takip etmek gerekiyor.
Öyle. Ama işte şey yok. Hani takip edeceğin cihaza erişimin yok. Mesela sen burada o yaşadığın için.
O artacak herhalde.
Herhalde artar diye düşünüyoruz.
Zaten artmazsa kurur kalır.
Evet.
Tek bir firmanın bir modeliyle, iki modeliyle öyle devrim mevrim olmaz. Hı. Artarsa ama dersin ki şeyden boşandı artık, hani çığ dağdan aşağı iniyor dersin. Gittikçe büyüyerek iniyor dersin. Evet. Ama şimdilik tek bir modelle falan tabii devrim başlıyor falan demek zor.
Evet. Seneye herhalde bu şeyleri görürüz. Olursa bunun etkisi, yani bir makine olarak hani işte Lenovo'lardan, Dell'lerden bir şeyler tabii. Seneye görürüz olursa.
Ya bu değişim zaman alacaktır. Çünkü geçmişte o Windows RT'ye falan hediyenler yandı, firmalar da kullanıcılar da yandılar, elleri yandı. Şimdi dolayısıyla onları bir daha ikna etmek falan zaman alacaktır. Hı hı. Ama işte eğer insanlar memnun kalırsa da bu değişim gerçekleşir, bu değişim ya da başlar diyelim.
Evet. Bu haber biraz yanlış bence başlıkla çıktı bence. Spotify hacklendi diye çıktı ama tam öyle değil. Milyonlarca Spotify hesabı tehdit altında ama bunun sebebi Spotify'ın kendisinin hacklenmesi ve oradan bir şeyler çalınması değil. Bu aralar hani bu da başladı, bu da bir şey. Böyle bir yerde bir kullanıcı veri tabanı ortaya çıkıyor. Tabii o da bir yerlerden çalınmış, edilmiş. Onu deniyorlar. İşte Spotify'da deniyorsun.
Ya bu geçen aylarda birkaç kere olan bir şey. O çalınmış kullanıcı adı, şifre ikililerini yeni platformlar gözlerine kestiriyorlar. Hadi o listeyi bir de burada deneyelim. Çünkü nasıl olsa aynı şifreyi kullanan milyonlarca insan var. Hadi o şifre kullanıcı adı, şifre ikililerini bir de burada deneyelim diyorlar. Deniyorlar. Şimdi Spotify'da denendiği fark edilmiş.
Evet. Burada firmanın kabahat olacak şeyi o denemelere mesela fırsat vermesi ya da erken uyanamaması olabilir en fazla. Ama onun dışında o denemeye açıksın, yani sonuçta login oluyor adam.
Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Tabii ki bir sürü account'a da girilecek. Aynı kullanıcı adı, aynı şifreyi kullanan binlerce, on binlerce account'a girilecektir. Ama bu tam olarak bu hack değil.
Değil.
O sistemin hiçbir suçu yok çünkü o sistem düzgün bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Burada çalınmış şifrelerle login oluyorlar, giriş yapıyorlar.
Haberin önemi bulunan o şeyin şifre kümesinin diyelim 300 milyon adet hesap içermesi. Dolayısıyla bayağı yüksek bir adette deneme yanılma yapılıyor. Yani buradan bu hikayeden çıkartılacak sonuç, başka yerde kullandığınız şifreyi sadece orada kullanın, başka hep yerlerde aynı. Kullanmayın. Hep aynı şeye
geliyoruz. Aynı noktaya denk geliyoruz. Ne kadar hani bu çok tekrarlandığı için beylik bir laf. Öyle çok da hürmet edilmemesi gereken bir öğüt gibi gözüküyor. Çok tekrarlandığı için. Ama en öz şey bu aslında. Hani altın mermi diyor ya yabancılar, öyle bir tabir var. Aslında bu birazcık öyle. Çünkü sizler görüyorsunuz, her olay, her macera sonunda işte ayrı şifre kullanına denk geliyor. Süzülüp oraya denk iniyor, indirgeniyor. Evet, hani bu kesinlikle öyle işte depremde yaşamaya alışmak lazım falan gibi pek de bir şey ifade etmeyen laflardan değil. Ayrı şifre kullanılacak.
Öyle.
Çok reel bir şey bu.
Evet, evet. şey falan var, onu da hani bu konuyla bağlantılı diye söyleyeyim. Bazen bize de mail atıyorlar, sen de görmüşsündür, işte TeknoSeyir'de hata veriyor, işte uyarı veriyor, şifre hacklendi. Aslında öyle değil, Chrome'un bir özelliği var. Senin kullandığın şifreyi başka bir yerde kullanmışsın ve orası çalınmışsa seni uyarıyor. Bak diyor, sen çalınan bir şifreyi burada kullanıyorsun diye. O aslında.
Bize de oluyor. Başka meslektaşları da bize haber veriyorlar, işte filanca hacklendi diye. O aslında o Chrome'un verdiği uyarı. Onu biz geçen haftalarda konuşmuştuk. O uyarının yazılışı güzel değil, şey değil. Anlaşılmıyor. Ne diyor bana? Beni uyarıyor da ne anlatıyor? Anlaşılmadığı için insanlar da işte endişeleniyorlar. O kelimeleri düzeltirlerse, ifadeleri düzeltirlerse iyi olacak.
Şeye bakmadım gerçi. Belki Türkçesinde mi hata var? O ifade o bizimkinde mi kötü, yoksa İngilizcesinde de mi öyle?
Ben de bilmiyorum. Türkçesini gördüm. Bilemiyorum.
Bu taze bir haber. Tidal ve Deezer Rütük'ten lisans alamayınca engellendiler. Almayınca kendileri herhalde başvurup alamadılar değil, almamışlar yani.
Başka bir şeyler daha var da onlar küçük yerel yayınlar falan. Hani dolayısıyla araya da kaynıyorlar. Hı hı. Fakat Tidal ve Deezer tabii Spotify alternatifleri. Tidal'ın özelliği hi-fi iddiası, yüksek kaliteli müzik iddiası. Deezer da Spotify alternatifi. Evet, bunlar lisans almayınca engellenmiş. Deezer, hani Tidal'ın Türkiye'de kaç tane abonesi vardır zaten tartışılır ama Deezer daha bilinen bir firma. Ben yani, alır diye bekliyordum.
Acaba şimdi onlar da o hesabı mı yaptılar? Hani bu kadar az kişi kullanıyor, biz uğraşmayalım mı dediler? Yoksa haberleri bile olmadı mı?
Tidal'ı merak ediyorum. Tidal gider herhalde. Hani Türkiye'ye de hizmet vermiyorum der herhalde. Hiçbir bilgim yok, şeyim yok. Ama Deezer herhalde lisansı alacaktır. Çünkü her ne kadar Spotify gibi artık marka olmuş, şey olmuş, hani bu işin anılan ismi olmuş olmasa da Deezer'da yine büyüklerden. Müzik hizmetinde büyüklerden.
Evet, evet.
Bir de ne vardı ya? Nokia radyo mu ne diye bir şey vardı hani Nokia'nın.
Biz kullanıyorduk Nokia değil mi zamanında. Lumia'da?
Nokia radyo muydu? Radyo. Doğru, bir şeydi. Nokia kendi Spotify'ını yapmıştı.
Evet, evet. Adı vardı
onun. 10.000 tane ve 15.000 tane
mi ne şarkı.
Mix radyo. Anlaşıp firmalarla kendi Spotify'ını telefonlarına ekliyordu. Tabii sonra Spotify bilmem ne yürüdü gitti. O zaten Nokia yalan oldu. Mix radyo satmışlar mıydı? Neydi hatta?
Ben de öyle hatırlıyorum.
Evet, evet. O yalan oldu gitti.
Evet. Ya tabii şey kötü bir şey. Yani sen para vermişsin, bir hizmet alıyorsun adamlardan, bir anda yok.
Evet. Burada şimdi en kötü durum aboneleri için. Ne olacak bu adamdan? Bir de şeyi engelliyorlar Murat. Hani siteyi miteyi engelliyorlar. Hani gidip de account'ımı kapatayım desen. Hani şey yok. Hani VPN falan bilen bir adam değilsen account'unu bile kapatamıyorsun. Adamlar para çekecekler herhalde. Bu şekilde hani olmaz aslında.
Evet. Ya bu yine hep söylediğimiz, bu yeni ekonomiyle nasıl baş edildiği bilinemediğinden klasik olarak yasaklama mantığından geliyor. Yani haklı da haklı da olduğun yerde bile sonuçta sen kendi tüketicini, kendi insanını zor durumda bırakıyorsun. İşte PayPal'da olduğu gibi.
Evet.
Farkı yok yani.
Yani şöyle, hiç sokmayacaksın. Hı-hı. Yapabiliyorsan. İki internette böyle bir şey yok. Hiç sokmayacaksın, böyle bir durum olmayacak. Ama şimdi ben derim ki benim kaç yıllık account'um vardı Tidal'da, yasakladınız. Ne olacak? Hı-hı. Hani ya da ne günahım var benim? Ben bu baktım hizmet veren bir firma, aldım bu hizmeti. Hani ne günahım vardı? Ben onun lisans mı almış, bilmem ne mi almış, ne bilirim ben? Dediğim gibi yani hiç sokma, yapabiliyorsan yapamazsın. Yoksa da böyle sonradan yasaklamalar, bilmem neler. Firma için de geçerli Murat. Firmaya da durup firma bilmem kaç yıldır faaliyet gösteriyor. Diyorsun ki lisans al. Ya hani firma der ki lisans bilmem ne olduğunu bilseydik gelmezdik. O yüzden her noktasında neresinden tutsan elinde kalan bir konu.
Öyle, öyle. Ya bir yandan da bu firmaların hani ödeyemeyeceği bir para istendiğini de düşünmüyorum. Hani çözülür herhalde. Bence ben o kadar da umutsuz olmak lazım. Biraz sabretmek gerek.
Öyle, öyle. Ben her zaman geçen haftaki sohbetimizde de söylemiştim. Ben paradan daha fazla şeyler istendiğini düşünüyorum.
Hmm.
Sadece düşünce, elimde bir belge yok. Sadece bir düşünce. Ama bilmiyorum. Evet. Tidal Norveç'miş. Çıkışı firmanın. Dediğim gibi onu hani bilen bile az. Meraklılar biliyor, kullanıyor. Hani onlar bilmiyorum, bence giderler. Ama belki de yanılırız, bakalım.
Bakalım. Ama gittiğinden kesin emin olduğunuz bir şey var. Fotokina fuarı süresiz olarak askıya alındı.
Evet, çok ilginç. Üstelik Murat, ilginç değil. Çünkü şöyle, bu sene evet, bu sene işte başka bir sürü fuar da yapılmadı falan ama Fotokina hastalık demiyor. Ha, hı-hı, o da belki bardağa taşıran son damla olmuştur. Hatta belki değil, kesin. Ama Fotokina diyor ki bu değişen dünyada biz diyor bu fuarla şey yapamayacağız. Hani Fotokina bir fotoğraf fuarı. Fotoğrafla ilgili her şey.
Evet.
Tabii aynı zamanda video da işin içinde. Her şeyin fuarı 2 yılda bir yapılırdı Köln'de. Ben de ziyaret edebilmiştim. Bir kere mi, 2 kere mi? Harika bir yerdi. Fakat Fotokina yönetimi diyor ki biz hani bu fotoğraftaki, seninle geçen 2 gün önce konuştuk. Deli gibi değişim var fotoğraf sektörü. Telefonların, evet, etkisiyle alt üst oldu. İşte Fotokina yönetimi de diyor bu, biz bu diyor yeni çağın 70 yıllık mı ne fuar.
Hı-hı.
Yeni çağın diyor şeyinde, hani bu fotoğrafinin yeni çağında bu böyle 2 yılda bir falan fuarla bu şeye karşılık veremeyeceğiz. Fotoğraf sektörünün beklentisine karşılık veremeyeceğimizi anladık ve finish.
Evet.
Ha tabii şey demiyor adam, bir daha asla olmayacak falan demiyor tabii ki ama bitti. Hani Fotokina tamam diyor.
Ya bir yandan da 2 senede bir yapılan fuarın yettiği bir dönem vardı. Şimdi yetişemiyorlar. Her gün bir şey çıkıyor. Her gün fotoğraf makinesi, bilmem ne. 2 sene tabii, zaten çok uzun bir aralık. Ama her yıl yapmak tabii için de çok pahalı bir organizasyon.
Ya belki hani dijital hmm, konusu olmasa 2 senede bir olurdu bu iş. Hani gidiyordu belki ama yeni çağda işte adamların cümleleri de öyle. Yeni çağda böyle 2 senede bir falan hatta biliyorsun bir ara şey tartışılıyordu. Bilgisayar dergilerinin aylık olamayacağı, olamadığı, internet bu kadar güçlenmemişken, tekel haline gelmemişken teknoloji yayını konusunda bilgisayar dergilerinin aylık olmasıyla bu işin olmadığı, gitmediği konuşuluyordu. Hatta Almanya'da CT falan gibi bazı dergiler 15 güne geçmişti. İşte bu çağda artık işte internet geldi, o 15 günde de olmaz çünkü o iş. İnternet geldi, sildi, süpürdü. 2 senede bir yapılan bir fuar, evet, yeni bir şeyleri göstermek için çok şey ifade etmeyecekti. Üzerine de bu sene işte hastalık falan bahane oldu herhalde. Fotokina görünüşe göre bir hatıra oldu. İyi ki görebilmiş, katılabilmişiz.
Bizde de kim var? Çip dergisi mi? 3 ayda bir çıkan o vardı değil mi?
Çıkıyor mu bilmem. Öyle
ben
bir
takip etmiyorum.
Niyet öyleydi. Kapandı. Dediler ki kapanmıyoruz. 3 ayda hı-hı, bir çıkacağız. Sen gördün mü hiç bayide falan? Yok. Ben görmedim.
Çok bakmıyorum açıkçası, dergi olayından koptum gittim.
Hala varlar. Hani bir çip online falan. O zaten kapanmayacak diyorlardı. Varlar ama hani pek devam ediyor demek çıkıyorsa bile zor Murat.
Zor zor. Peki senin...
Çünkü ben geçen gün şeyi de anlatmıştım sana böyle bir sohbette. Aylık olmayan dergilerin var olmasını zorlaştıran bazı lojistik sebepler var. Ekonomik sebepler var.
Hı-hı.
Düşünsene 12 yılda 12 sayı çıkartıyorsun. 12 kere reklam alıyorsun.
Evet.
Intel'den diyelim. 12 kere reklam alıyorsun. 4 sayı çıkartıyorsun, 4 kere reklam alıyorsun. Çalışanlarını ne yapacaksın? Çalışanlarına da 4 maaş mı ödeyeceksin?
Doğru.
O yüzden o iş olmuyor. Bazı bir de o sohbette anlatmıştım hatırlarsan, işte dağıtıcıların falan yadırgaması, bu 2 aylık 3 aylık dergileri yadırgaması, 1 aylık dergi muamelesi yapması, ay sonunda toplayıp iadeye getirmesi falan gibi sıkıntılar var. Tabii çipin arkasında daha büyük bir yayın grubu var. Hani o bağımsız, benim zamanımda çalıştığım PC Extra falan gibi yayınların sıkıntılarını çok yaşamaz. Dağıtıcı firma da onların çünkü.
Doğru.
Ama zor. Neyse, umarım açarlar. Çünkü bir yandan da dergi önemlidir Murat. Yani
öyle.
İnternet biraz suya yazılan yazı. Kağıttaki yazı hala hürmeti hak eden bir şeydir. O yüzden dergiler de olsun.
Senin hani bilişim dışında aldığın dergi var mı fiziki olarak gidip?
Bilişimde de almıyorum ki.
Yani onu tamam ama dışında.
Vallahi Murat yok. Yani bazı şey, mizah dergilerini bazen alıyorum. Ben bütün mizah dergilerini alıyordum. Üniversite yıllarında gençken ben piyasadaki bütün lisenin son yıllarında, üniversite hayatım boyunca ben bütün mizah dergilerini alıyordum. Bir yerden sonra onlar gitti. Artık düzensiz alıyorum. Başka da pek bir aldığım dergi yok. Dürüstçe söylemek gerekirse. National Geography falan bile yıllar önce bıraktım. Çünkü baktım alınıyor, torbası açılmadan konuyor sadece. Çünkü okuyamıyorsun. Bu içerik akışı altında, yağmuru altında zaman yok. O dergiler torbası açılmadan öyle yükseliyor tavana doğru. Artık maalesef yok aldığımız bir şey.
Evet, evet. Aynen öyle.
Havaalanında şimdi seyahat de yok. Seyahat olunca havaalanında uçakta okumak için alıyorduk.
Ya şey, onun yerine geçti mi?
Seyahat de kalmadı.
Emin değilim ama şimdi bu Türkcell'in, Mürksel'in dergilik tarzı şeyleri var. Dergiler oralara çıkıyor dijital olarak ama ben hiçbirini takip etmiyorum. O yüzden bilmiyorum gerçekten izleniyor mu, okunuyor mu? Ne kadar yoğun ilgi var,
kendi,
hiçbir fikrim yok.
Kendi iddiaları deli sayılar, okunma sayıları. Hem Türkcell'in hem yayıncıların iddiası deli okunma sayıları.
Evet, öyle diyorlar ama.
Senin çevrende hiç okuyan birisi var mı? Dergilikten yok. Bir şey okuyan birisi var mı? Benim de yok.
Görmedim.
Kim okuyor bilmiyoruz. Kim okuyor bilmiyoruz. Hani normalde binli sayılarda sattığını bildiğimiz dergiler, hani bayide olduğunda biliyoruz ki o dergi binli bir sayıda satıyor. O binli bir sayı hani 90 bin değil.
Tabii.
4 basamaklı sayı bin. Binli bir sayıda satıyor. Tabii sağda solda 12 bin falan deniyor, ayrı mesele. Onlar dergiliğe geçince 100 bin falan gibi laflar söylemeye başladılar. Türkiye'de 100 bin satan dergi yok ya. Yani zamanında Gırgır dergisi 50 bin mine sattı da olay oldu, şey oldu, rekor oldu bilmem ne. Biliyorsun gazeteler ne kadar satıyor. O indirme sayılarında da şey var Murat. Dergi indirene gigabyte mı ne veriyorlar? Hani şimdi, keşke indirmeyle okunmayı birbiriyle karıştırmamanın bir yolu olsa.
Onu söylüyorlar şimdi chatte. Çok fazla hani konuktördü, promosyondu, bir sürü şey veriyorlar. O yüzden indiriyoruz ama okumuyoruz.
Diyorum. İndiriliyor. Okumuyorlar tabii, indirip siliyorlar. Haklılar böyle bir şey yapılırsa. Dergi çıkaranlar da 100 bin kişiye erişiyoruz diye böyle kriz geçiriyor sevinçten. Ama sokakta bir kişi yok okumuş olan. Şöyle yalan bir ekonomi orada oluştu hemen.
Evet.
Bir de şöyle Murat, sen dergide de yazarlık yapmış birisi olarak. Evet. Dergi, yani dijital dergiden tatmin olur musun açıkçası?
Yok abi, dergi başka bir şey. Yani
eline alacaksın, koyacaksın, icabında göstereceksin.
Ya şöyle
hani ben dijital. Zaten web sitesi yapan adamlarız. Hani biz o ekranda gözükmeyi tatmin olmuşuz. Ekranda gözükmek bizim için bir tatmin sağlamıyor. Dijital dergi benim için web sitesine yazı koymakla aynı şey. Hiçbir tatmini yok.
Ya ben kitabı e-kitaba geçirdim ve hani e-inkten memnunum ama dergiyi kesmiyor abi. Dergiden bir tane onun kalitesi, işte rengi, ruhsarı, kitap gibi değil. Kitabı hani e-ink muadil olabiliyor bence ama dergilerdeki keyif başka bir şeydi bence. Başka, o kitapla aynı bir kategoride değil. Ben isterdim yani şöyle güzel bir dergi hala alayım, edeyim, takip edeyim.
Ya dijital şeyde işe yarıyor bazen. Mesela Türkiye'de pek olmayan bir alışkanlık, dışarıda özel sayı geleneği var. Şimdi böyle evet, bazen işte bir dergi listesine bak, kataloğuna bak ya da işte internette korsan dergi PDF'lerine bak. Şeye şaşırırsın, böyle işte Ford Traktörler diye dergi var. Hmm. Normal tarlayı sürdüğün traktör. Ulan diyorsun, Ford Traktör dergisi nasıl olabilir? Hani kaç satıyor, nasıl oluyor? Onların çoğu bir sayı aslında Murat, özel sayı. Hani kitap olmayacak kadar az içerik ama hani bir yerde de bir şekilde yayınlanabilecek kadar çok içerik derleniyor, özel sayı çıkıyor. Öyle şeyler hani bizde olmadığı için ya da işte biz zamanında biz yine konuşmuştuk, PC Extra'da öyle her sayıyı özel sayı çıkartıyorduk ama o da yine hani her sayı yine aynı logoyla çıkıyordu PC Extra olarak, hani bir dergiydi. Hı hı. O özel sayı kültürü bizde olmayınca biraz daha dergi şeyi çok geleneksel kalıyor. Yurt dışından yabancı dergilerde tabii dijital olarak erişmek, posta masrafından kurtulduğun için aslında güzel. Benim print ettiğim dergiler var. Hmm. Yani çünkü şöyle, dijital aldım. Hani basılı satın almak istiyorum ama gelmesi, bilmem, hem gelmesi derginin fiyatından fazla tutuyor kargosu. Hem de gelecek mi, kaybolacak mı falan, nelerim kayboldu bu zamana kadar. Dijital satın aldım, print ettim. Şeyde de Kadıköy'de gidip spiral cilt yaptırdım. Tamam. Hem okuyorum hem kaynak gibi kütüphanede duruyor. İşimi görüyor. Ama sonuçta yine kağıda geçirdim. Ekrandan bakmak yetmedi. Hani oradaki püf noktası da o.
Evet.
PDF'i ekrandan da bakabilirdim ama yok, yine kağıda bastım.
Ya ben şey alıyorum, dergi sayılmaz tabii o da. Bu mesela Star Wars'taki gemilerin maketlerini gösteren kocaman kitap var. Hani o kitap değil ama şey büyük, açıyorsun. Yani tamam, bunun PDF'ini bulabilirim internetten.
Albüm
evet, ama şey de yazıyor içinde, hani onun hikayesi de yazıyor. Hoşuma gidiyor onlar mesela, onlardan ucuza düşürdüğüm zaman alıyorum.
Öyle. Hani ben dediğim gibi biz yurt dışı seyahatlerimiz olurken iş icabı, uçağa binmeden önce dergi alıyorsun. Ben havaalanında mutlaka çıkarken de gelirken de dergi alırdım. Çünkü mesela özel sayılar var falan dedim ama şeyler de, o özel sayılardan da bazıları çok ilginç ama mesela ne bileyim ya, Flypast diye bir dergi var. Eski uçak dergisi. Ben onu gördüğüm yerde alıyorum. Çünkü fotoğraflar tablo gibi.
Değil mi?
Konu benim ilgilendiğim konu. Bütün fotoğraflar tablo gibi. Öyle internetten save edilmiş fotoğraf değil. Hepsi özel o iş için çekilmiş. Tabii, tabii. O dergi için çekilmiş. Her bir yazı bir proje. Ben her gördüğüm yerde alıyordum yurt dışından dönerken. Sonuçta hani şöyle bir şey var Murat. Hani bugün müthiş web siteleri var. Teknoloji alanında diyorsun. Müthiş web siteleri var. Günü gününe yayın yapıyorlar. Harika. Ama bugün Wired dergisi hala ne oluyor? İşte Apollo 11'in bilmem kaçıncı yıl dönümünde Wired dergisi Avustralya'ya iki tane muhabirini yolluyor. Çünkü Avustralya'da radar dinleme istasyonu varmış. Konumundan ötürü Ay'la konuşabilsin diye oraya kurulmuş. Öyle denk geliyormuş. Wired dergisi iki tane muhabirini yolluyor Avustralya'ya. O dinleme istasyonundaki adamlarla röportaj yaptırıyor. Hangi site yapıyor bunu?
Evet.
Şey doğru. Sayılmaz. Birisi filanca firmanın elinden tutup götürdüğünü bilmem nesini sayma.
Yok, sayılmaz.
Yani ben ömrüm boyunca 1000 tane dergide çalıştım. Dergi beni fuara göndermeyi bırak, Taksim'e bile göndermedi. Yani arabaya, taksiye koyup Taksim'e bile gönderemedi. Bakırköy'e gönderemedi. Şimdi biz fuarlara bilmem nelere gidiyoruz. Cebimizden gitmiyoruz. Firmaların misafiri olarak gidiyoruz. Bugün dediğim gibi, ya ben dergilerle de hep onun kavgasını yaptım. Hani dergiler hayatta kalırdı. Bu şekilde hani biz dergiyiz, bu ağırlığı koruyabilseler, web sitelerinin yapamadığı şeyleri yapabilseler ayakta kalırlardı. Ama onlar web siteleriyle aynı şeyi rekabet etmeye çalıştılar. Ya kardeşim, web sitesinin sayfa sınırı yok, fotoğraf sınırı yok. Zaman sınırı, adam anında yayınlıyor. Sen bir ay sonra yayınlıyorsun. Bazen evet, öyle denk gelir ki bir şeyin çıkması tam senin hani öbür sayının hazırlık matbaa şeyine gelir. 2 ay geriye kalır. O aynen, yeni ürünün duyurulması 2 ay geriye kalır. Kim kabul eder şu yaşadığımız çağda GeForce 3000 serisinin şeyini 2 ay sonra almaya haberini?
Aynen.
Kim kabul eder? Ha, ama şunu da yapmadılar işte dergiler. Murat ne yapsın? İşte koysalar da muhabirlerini uçağa, o GeForce 3000'in baş mühendisiyle röportaj yaptırtsalardı. Ben çıktığı gün koyardım videosunu ya da yazısını siteye, ama onlar da öyle bir bomba patlatırdı. Doğru, yaptılar doğru mı? Yapmadılar. Hı-hı. Yapmadılar. Benimle aynı şeyi yapmaya çalıştılar. O da olmadı.
Doğru. Doğru.
Neyse, neyse. Fotokina'da işte biz yine bizken çok dağıldık. Fotokina 2 senede bir enteresan bir fuardı. Özel, yani tek bir konuya odaklanmış. O konu biraz geniş bir konu olsa da bir konuya odaklanmış. Harika bir deneyimdi. Gezmesi keyifliydi.
Yalnız Levent abi, şeyi söyleyeyim sana. Son zamanlarında birazcık sulanmıştı. Çünkü şeyler geliyordu. Yani bir sürü aksesuarcı işgal etmişti. Çinli aksesuarcılar geliyordu. O yüzden birazcık sulanmıştı.
Bir de onlar çok şey, hürmet gösterir şeye sen. Çünkü onlara genelde kimse bakmıyor, tamam mı? Çok varlar. Bir de onların standı şeydir ya Murat, ucuz standdır onların, holu. Onları bir yere toplarlar ya da böyle aralara falan koyarlar. Onlara gidip konuşursan falan çok böyle seviniyorlar. Çok ilgi gösteriyorlar.
Evet, doğru.
Bana şey vermişlerdi, masaj yapan mouse. Garip bir şey, böyle titriyor mitriyor, ne, herkes bakıyor bu ne işe yarıyor diye. Belki duruyordur, ibret için saklamışımdır bir yerlerde.
Ya bir şey, insanın içi kıyılıyor. Böyle geziyorsun standta, böyle bakıyorlar gelse de bir şeyler sorsa diye. Bir de işin
çünkü
kötüsü
kimse
sormuyor. Bir de abi bazıları yani müşteri avlamaya geliyor oraya. Yani gelse de işte tabii, 2000, tabii. 2000 tane ürün satsak şu adama. Çünkü senin basın olduğunu bilmiyor adam.
Tabii. Orada şey de var. O böyle tek başına standta duran, sıkılmaktan ölmüş Çinli evet, resmini ben çok evet, iyi hatırlıyorum ben de, ama onların bazısıyla konuşayım diyorsun, İngilizce bilmiyor.
O da aynı
soru. Oraya oturtmuşlar. Bir de onlarda şey kültürü yok, senin dediğin gibi. Onlar basın, masın, medya falan bilmiyorlar. Onlar distribütör arıyor. Hı-hı. Ya da mal satacak adam arıyor. Onlarla bizim basın olarak ilişki kurmamız zor.
Vallahi ben ciddi ciddi şeyi fark ettim abi. Hani ben hakikaten o niyetle gitmiş olsam o fuarlara basın mensubu olarak değil, bayağı iş bağlayıp gelirdim Türkiye'ye.
tabii. İşte o yüzden, fuar o yüzden var zaten. Evet. Aslına bakarsan o yüzden var. Fotokina'da şey güzeldir. İşte Hasselblad falan
oluyordu. Evet.
O efsane markaları görürsün. Bir de Fotokina'da ben her zaman şeyden etkilenmiştim. Her şeyi deneme şeyi var. Olanağı doğru, var.
Doğru.
Çünkü profesyoneller için bir fuar. Orada gidiyorsun, Canon 500 çeşit objektif getirmiş. Hangisine ben bunu bakacağım desen takıyorlar, veriyorlar.
Ya bak, çok güzel bir şey söyledin abi. Bugün Türkiye'de de mesela bazı markalar, Canon'lar, daha çok şu an Fuji yapıyor o işi ama Sony deniyor bir yandan. Bunu yerel olarak yapmaya başladılar. Eskiden yoktu. Yani gidip deneyeceğin bir yer yoktu. Satıcısı direkt sana onu açmak istemiyordu. Çünkü sıfır paket, nasıl açacak? Ama şimdi evet, deneyim merkezi diye bütün firmalar yerler açıyorlar. Canon'da da evet, Sirkeci'de açmıştı. Gidiyorsun, deniyorsun. Adam lensi veriyor sana.
İyi bir şey. İyi bir şey. Fuara çünkü gerek kalmadı. Şey, yani ben o denemeyi ben yapamam. Biraz yapamazsın, pahalı bir şey. Dolayısıyla bir çözüm lazım. Dergi incelemesi bilmem ne bir yere kadar.
Evet, evet.
Ben bir bakmalıyım. Bayağı bir para harcayacağım. Otomobilde bile test sürüşü var. Öyle aynen, bir imkan sağlanması
abi zaten
çok
bugün
iyi olur.
Bir fotoğraf makinesi, lens seti kurayım desen araba parası şu anda gerçekten.
Tabii ki. Tabii ki böyle deneyim merkezi falan türü şeyler iyi. Ha bir de şeye yarıyor Murat. İyice dağıldı gitti muhabbet ama.
Evet, çok
geçtiğimiz haftalarda yine konuştuğumuz bir şey. Şu anda showroom tarzı firmaların şey şikayeti var. Bize gelip bakıyorlar, Amazon'dan alıyorlar ya da işte internetten alıyorlar diye bir isyanı var. Bütün dünyada olan bir şey bu. Bu şey merkezi, deneyim merkezi falan gibi yerler birazcık o yükü esnafın sırtından alıyor ya da esnafın işte bir yerde patlamasını engelliyor, geciktiriyor. Hiç olmazsa görün şimdi zamanında ben de insanlara laptop diyordum ki git vatan bilgisayarda bak. Öyle karar ver. Ama oradan alan yok. Oradan sadece orada çünkü 20-30 çeşit laptop açık oluyordu. Diyorduk ki almadan önce git orada bak diyorduk. Hani internetten alacak, internetten seçmiş zaten. Ama bir tabii bir dokunmak istersin hani tuşuna falan bir nasıl. Diyorduk ki git vatanda bak öyle al. Showroom muamelesi görüyor. İşte onu firmalar da farkında. Firmalar da. Hatta haftalardır onu hatırlayamıyorum. Ona bir isim konmuş.
Öyle mi?
Böyle hani Amazon'a şeye showroom hizmeti vermek, verir durumda olmak. Ona bir güzel de bir isim uydurmuşlar ama ben onu okudum, hoşuma gitti, unuttum. Sizlere aktaramıyorum. Ona bir güzel bir isim vermişler, bulmuşlar.
İyiymiş. Bu arada chatte Mesut Çevik var. Ona da tekrar selam söyleyelim, geçmiş olsun diyelim.
Selamlar, geçmiş olsun. Bloklayalım. Evet.
Bu arada şeyi söylemeyi unuttum tabii ki. Bize katıldan destek olmak isteyenler katıl butonundan tıklayabilirler. Hazır 1100 kişi olmuşken bir hatırlatayım dedim.
İyi binlere döndük mü ya? Geçen hafta çarşamba günü hiç mutlu bir gün değildi yani. Binin ya. Altındaydık.
Evet.
Hep mi öyle kaldık bilmiyorum da.
Yok ya yine çok kötü değildi bence. Bin şu anda.
Neyse işte, şimdi biz gündeme dönmezsek.
İlerledikçe artıyor. Katılım biraz da artıyor.
Şimdi biz gündeme dönmezsek o kalan da gidecek zaten.
Nerede kaldım unutmuşum. Heh,
şimdi, Chrome eklentileri.
Chrome eklentileri hangi bilgileri topladıklarını net bir şekilde açıklamak zorunda bırakılacakmış nihayet.
Olmazsa ellerine cetvelle vurulacak.
Evet.
Yani buna baktım şimdi diyor ki 2021'den itibaren efendim o eklentinin sayfasında Chrome'un mağazasında şey olacak diyor işte bu şu bilgileri toplamaktadır falan diye ilan edilecek diyor. Da Murat biliyorsun bu hani genelde iyi niyet sadece.
Yani evet.
Şimdi oraya yaptığı her şeyi açıklamak zorunda mı? Nasıl anlayacaksın? Açıklamazsa nasıl anlayacaksın? On binlerce eklenti var. Nasıl anlayacaksın? Ben burada yine klasik şey düşünüyorum. Hani Google'ın biliyorsun kendini kurtarma önceliği var. YouTube'un falan bütün yapısının temelinde. Hani bize aman bize mahkeme şeyi kağıdı bize gelmesin. Bunlar öyle. Ne yaparlar ne olursa olsun. Burada da ben yine aynı tadı aldım. Yani orada da büyük olasılıkla Google kendini bir kurtarıp bizi kurtlarla birlikte bırakacak gibi geliyor.
Olabilir. Bugüne kadar hep öyle davrandılar. YouTube'da da Google kendisi için de. Şimdi Twitch falan da hepsi aynı şey yapıyor.
Bir de hani işin doğası gereği yani bilgileri açıklamak zorunda. Ya biliyoruz ki saklayabilir. Çeşitli şekillerde, çeşitli cinliklerle, camlandıklarla. Google'ın kendi yaptığı gibi belki de.
En basiti. Yani bu, bırak açıklamayı. Silmek zorunda olanların silmedikleri ortaya çıkmadı mı kaç defa?
Ortaya çıktı. Tabii ki, tabii ki. O yüzden hani bu Chrome eklentisi bilgi topladığını açıklayacak. Benim içimde en ufak bir rahatlama yaratmıyor bu.
Evet.
Hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Bu ne oraya yazsın. Şimdi topluyorum bunu. Bir de şey değil ki. Ne olacak? Açıkladı işte. Çünkü şey ne diyor firmalar? Beğenmiyorsan kullanma. İstemiyorsan kullanma. Açıklarsa açıklar tabii ki adam. Ne korkusu var?
Evet.
Ben geçen hafta şeyle kavga ettim. Çiçek neyle? Sepetiyle. Çiçek sepeti aşırı miktarda spam yapıyor. SMS yolluyor.
Evet.
Ayar korumuş sitesine. Bana SMS yollama diye ayar var. Basıyorsun. Evet. Ama diyor o zaman şeyi de yollamam sana diyor. Hani çiçeğiniz gitti, teslim aldı, işte şey yaptı, elemanımızın kafasına attı çiçeği falan. SMS geliyor çiçek sepetinde birine çiçek yolladığın zaman. Onu da yollamam diyor. Ulan böyle bir şey var mı? Bu adamı kafa kola almak.
Evet.
Ben o yollama iznini bana işte o SMS gelsin diye verdim. İşte teslim edildi, doğru, edilemedi. Verdim. Adam onu kullanarak bana günde 2-3 tane mesaj atıyor. İndirim şeyi. Her gün. Bu olacak şey mi? Hani açıklamak zorunda. Adam seni kafa kola almış. Hiçbir şey yapamıyorsun ki. Öyle çırpınıyorsun.
Ya işte abi bizdeki birazcık da kanunların çıkışı hep böyle oluyor. Yani SMS'in kendisi ya var ya yok, bitti. Hani bunun aslında başka daha alt kırılımları da var. Ben ya spam için ki sana bunu izin vermiyorum. Yoksa bana mesaj atmanı istemiyor değilim ki.
Tabii ki. Bu şey için de geçerli Murat. Bugün işte bankada mesaj çakıyor. Hepsinde de şey var. Almak istemiyorsanız bilmem ne. Ya kardeşim düşünüyorum. Bu banka bana normalde de SMS, hani şifre geliyor, şey geliyor. Ya. Şimdi buraya ya almak istemiyorum desem onlar da gelmezse ne olacak? Burada bir belirlilik yok ki, belirsiz tamamıyla. Öyle evet midir, böyle midir? Hani net bir şekilde ortaya konmuş değil.
Evet. Maalesef. Ya şey de aynı, daha sabaha kadar uzatırım. Ben kargo gelsin diye bilgimi paylaşıyorum. O mecburum, adresimi verecek ki, vereceğim ki bana kargo yollasın.
Tabii
adam
ki.
Ama diyor ki o sözleşmede sen bir şey, ben iş ortaklarımla paylaşırım. Sen bozuluyorsun evet bu duruma. Adam diyor ki ben kargo ile paylaşacağım kardeşim, ama sen onu, ben onu sana verdikten sonra o bütün iş ortaklarının 100 tanesi hepsiyle paylaşabilirsin artık.
Ya işte tamamıyla açmaz şeyler. Biz bile o konuda zorlandık. Çünkü biz de kargo yolluyor, insanlara kargo yapıyorduk işte bardakları falan. Bizim de müşteriden aldığımız bilgiyi iş ortağıyla paylaşmamız gerekiyor. Çünkü kargoya veriyoruz adamın paketini. Hazırlayıp üzerine adını yazıp, ismini, adresini yazıp kargoya veriyoruz. İş ortağıyla paylaşmış oluyoruz. Bunu şeye yazıyorsun, insanlara yazıyorsun. İşte sizin bilgileriniz iş ortaklarıyla paylaşılacaktır, paylaşılabilir diye yazıyorsun. Bu sefer insanlar diyorlar ki, siz işte bilmem ne gizlilik bilmem ne diyorsunuz, bizim bilgimizi satıyorsunuz. Ulan öyle değil, aldığın kargoyu vermek için mecburum işte. O şey demek, kargocuya vereceğim paketi demek aslında.
Evet, evet, öyle.
Nasıl anlatacaksın?
Mümkün değil. Vulkan API'ye Ray Tracing desteği final versiyonuyla tam geldi olarak eklenmiş. Evet, ya evet, adamların ilginç şeyleri var. Hani bir yandan biz diyor mevcut standartlarla da uyumluyuz ama diyor, bunu diyor hani istersen... donanım desteği olmayan kartta da çalıştırabilirsin diyor. İstersen CPU'ya yaptırabilirsin diyor. Böyle açılımları var.
OpenGL'e eklenmiş oldu. Daha önce şey, Nvidia kendisi eklemişti. Çünkü firmalar kendilerine öyle eklenti yapabiliyorlar OpenGL'e. Ama kendilerinde çalışıyor bir tek tabii ki. Nvidia öyle eklemişti. Şimdi resmileşti. Artık hani bu marka bağımsız bir şekilde, hani Ati, AMD, Nvidia falan hepsini destekleyecek şekilde eklendi. Tamam, hani OpenGL'e gerçek zamanlı Ray Tracing gelmiş oldu. Şimdi kullanacaklar mı?
Evet, ya da kim kullanacak? Ya işte belki diyorum ya, donanımdan desteklemeyen kartlarda, hani Ray Tracing'in hiç gelemediği kartlarda böyle bir açılım olabilir. Ama şöyle bir durum var. Vulkan'a gelmesi demek o kartların performanslı bir şekilde Ray Tracing yapacağı anlamına gelmiyor. Sadece hani hiç yokken bir anda belki açabilecek hale gelebilirsin, oyun destekliyorsa.
Yani biz, bir de şeyden kurtuluyor işte. Tek bir markaya bağımlı, evet, tek bir markanın sistemine çalışacak şekilde olmaktan kurtuluyor. Ya yazılımla pek beklemesinler. Yazılım çok zaten Ray Tracing 1970'lerin mine teknolojisi, yani düşünülmesi, tasarlanması. Ama onu çalıştıracak bilgisayar yok.
Evet.
O zamanlar. O yüzden hani Ray Tracing yeni bir şey değil. Yazılımla olsaydı bu zamana kadar olurdu. Gerçek zamanlısını kastediyorum. Önceden hesaplanan, kare kare hesaplananı değil. Gerçek zamanlısı yazılımla olsaydı bu zamana kadar olurdu. O yüzden onu İşte olmayan kartlarda da yazılımla olacak falan diye bir beklentiye kimse girmesin. Zaten şu anda da en güçlü kartta bile Ray Tracing lokal efektler halinde. Münferit efektler halinde. Bütün oyun dünyası o şekilde aydınlatılamıyor. Evet. O hardware'e daha çok zaman var. Çok. 1-2 sene değil. Yok, çok yok. Zaman var.
Aynen.
Ama işte bunun bir standarda oturması herkes için iyi haber.
Evet. Raspberry Pi 4 tam Vulkan desteği sağlar hale gelmiş. Onu da ekleyemiş olalım.
Sertifikasyonu sağlamış. Hı hı. Yani ona da işte OpenGL tam olarak gelmiş oluyor. Raspberry'nin grafik şeyinde bir sıkıntı vardı. Çünkü orada hani DirectX gibi falan standartlar yok. Özel, markaya özel destek verilmesi gerekiyor. O da işte oluyor, olmuyor. Marka driver'ı çıkarıyor, çıkarmıyor falan filan. Bir bulmacaydı. Onun şimdi standart bazlı bir destek kazanması Raspberry Pi için yazılan bütün uygulamaları etkiler.
Evet.
Daha iyi olması konusunda etkiler. 4 yalnız burada. 4. Bir de 4'ü kullanan o klavye bilgisayar çıktı ya, 4 biz geçen hafta konuştuk. Evet. O da 4 olduğu için içinde onu da kurtarıyor. Tamam, iyi yani, güncel platform daha güçlendi.
Evet. E-platformundan, E-devlet platformundan sonra E-iş platformu geliyormuş. Yani
ama ne oldu?
Ne oldu? Anlamadım. Evet. Ya haberin linkini verdim, siz de bakın oradan. Ama içinde hani şu an için şu olacak, bu olacak, böyle madde madde bir şey yok. Sadece bir hani COBİ'lerin, MOBİ'lerin işte hepsinin de iş dünyasının da dijitalleşmesi diye geçiyor.
Evet.
Ya ben şey istiyorum abi, hani iş yapan birisi olarak devlet dairelerine uğraşmadan mesela bir işi tamamen kurabilmeliyim. Mesela tamamen dijitallikten bunu anlıyorum ben. Yani hatta işte o iş yerinin elektriği, suyu, her şeyi, bütün hukuki adımları, bütün hepsi E-Devlet'ten yapılabilmeli. E-Devlet'te olmuyorsa işte bu E-iş olarak olacaksın. E-iş olsun. Çünkü şey falan yapıldı. Yani belki bilmeyenler vardır. Sen oturduğun yerden kendi işte bu adi şirket deniyor ya, kişisel şahıs şirketi. Onu açabiliyorsun. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Ama işte bunların tek bir platformda böyle toplanması ve diğer iş diğer yöntemlerin de buna eklenmesi iyi olurdu. Çünkü belli ki abi, bu koronadan sonra hatta koronadan sonra demeyeyim, zaten korona devam ediyor. Bu işin birazcık böyle yapılması gerekecek yani.
Ya şimdi senin dediğin gibi bu bağımsız bir sürü hizmet var. Mesela işte ticaret odasının hizmetleri var. Bir faaliyet raporu diye, faaliyet belgesi diye bir şey vardır mesela, biliyorsun.
Hı
hı. Başımızın derdidir.
Gibi, evet.
Ticaret odası da başka bir şeye yaramaz zaten.
Hiç.
Bunun gibi başka işte çeşitli vergi dairesi hizmetleri, marka tescil falan gibi şeyler. Bunların hepsi var internette ama ayrı ayrı. Belki e-iş onların ortak portalı olur.
Hı hı.
Oradan işte hem vergi işi hem icabında belki bir marka tescil falanla alakalı bir sorunun var, bir işin var o. Belki işte faaliyet belgesi yok, kredi başvurusu falan filan, sigorta sorgulamaları falan, bu olur yani. Böyle bir şey, farklı hizmetler bir çatı altına getirilebilir. E-Devlet de aslında öyle. Evet. Farklı hizmetlerin bir çatı altına gelmiş
ben halde. Çok memnunum E-Devlet'ten.
İşe yarıyor. İşe yarıyor kesinlikle.
Office 360, Microsoft 365'in çalışanlar hakkında topladığı bilgiler birazcık gündeme gelmiş. Şey yapabiliyor musun? Evet, yani bir şirkette kaç kişi kullanıyorsa onların performans analizini yapabilecek kadar, hatta şirketini başka şirketlerle karşılaştıracak kadar, aslında onu da Microsoft'a veriyorsun, bilgiyi toparlayabiliyor musun?
İşte internete bağlı olunca
evet,
her şeyi ölçüyor. Adam Word'ü kaç saat kullandı? Outlook'ta kaç mail attı? İşte toplantı, online meeting bilmem ne, kaç saat, şimdi o eskiden yoktu, artık daha önemli, kaç saat toplantılara katıldı? Hı-hı. Bunların ister istemez istatistiği oluşuyor. Bu da değerli bir veri.
Tabii orada şey
burada
konusu yani.
Burada şey anlıyorsun.
Evet.
Hedef Outlook'u açmış 5 saat, bir tane mail atmamış mesela.
Gibi.
Patron yani hemen el koyuyor.
bu şeymiş, kurduğun yazılım kendini şey içinde varsayılan olarak bu varmış, kapatabiliyormuşsun. Ama haberde diyor ki bu zaten bu bilginin toplanabilmesiyle diyor bunu ürünü sattırmazlar Avrupa Birliği'nde vesaire sana diyorlar. Yani öyle bir Microsoft'un başına iş açabilir. Bakalım ne olacak. Şu an ama en azından bir hani sen bunu bilgiyi bilirsen gidip onu kapatırsan kapatabiliyorsun en azından. Hani kapatmak da lazım bence de.
Evet. Allah o kapatma açmayı büyük bir firmaysanız sistem... IT sisteminiz şeyiniz bilir. Hani öyle o kendi öyle, kafanıza tabii. Kapatırsanız başınızda derde girer. Ama orada geçtiğimiz haftalardaki bu firma e-maili falan konularıyla birleştirirsen orada şöyle bir ana fikir çıkıyor. Firmanın verdiği bilgisayar sizin bilgisayarınız değil.
Evet.
Ona göre kullanın.
Telefon da.
Ona göre kullanın. Hı-hı. Evet. Onlar sizin bilgisayarınız, sizin telefonunuz değil. Ona göre kullanın.
Evet. Çinli Baidu hassas bilgileri izinsiz topladığı için Google Play'den bir ara atılmış. Sonra temizleyip geri gelmiş ama ya o işte e-mail ortaya çıkana kadar
topluyormuş.
Her şeyi topluyormuş.
Telefondaki her şeyi toplayıp.
Her şeyi topluyormuş. Saymaya gerek yok yani.
Evet. Ne oldu? Atılıyor. Şey yapılıyor. İşte bir sınıfta, ortaokulda, lisede öyle hergelelik yapınca sınıftan çıkartırlar da hoca
evet.
Dışarı atardı. Ne oldu? Bir sonraki ders geri gelirdin sen de. Hı-hı. Bir şey olmazdı. Aynı hesap bu da. Ne oldu? Google Play'den atıldı. 2 gün sonra geri geliyor. Şey diyor, tamam düzelttim diyor. Kusura bakmayın diyor. Stajyer çocuk yapmış diyor büyük olasılıkla. Biz bilmiyorduk diyor. Geri geliyor. Bu ne? Ne bir şey değil ki bu. Atıldı, geri geldi. Eline cetvelle vuruldu işte yayının başında söylediğim gibi. Bizde öyle bir şey vardı. Şimdi var mı? Var okullarda yoktur. Bilmiyorum cetvelle vururlardı böyle. Tahta bir metrelik cetvelle. Tabii gülme o zaman biz gülemiyorduk.
Evet. Bethesda oyunları ilk olarak Xbox'a çıkabilir diye bir hani ima mı var diyelim hani böyle %100 bir şey diyemeyiz de.
Yok demişler ya şey diye. Ya şey diyor Microsoft bu Bethesda'yı aldığından beri bu konu konuşuluyor, merak ediliyor.
Evet.
Microsoft şey diyor ya Nintendo'ya, Sony'ye çıkmamazlık yapmayacağım diyor.
Doğru.
Bu eskisi gibi bu oyunlar bütün platformlara çıkacak. Ama diyor ilk Xbox'a çıkartabilirim. Ya da en baba sürümünü Xbox'a çıkartabilirim diyor. Hı hı. Yani onu cebinde tutuyor. Ama hani bir daha Sony'ye çıkmayacak bu oyunlar falan demiyor işte. Öyle bir şey yok. Çünkü zaten biz bile oturduğumuz yerden analizini yapmıştık. Yani niye şey yapmasın? Hani bu satın almada bayağı bir milyar dolarlık satın alma. Hani Sony'ye çıkartmam bilmem ne. Para kazanacaksın. Niye yapmasın?
Ama bak orada güzel bir örnek veriyor. Hani niye böyle bir şey? Adam diyor ki ben diyor Game Pass satmaya çalışıyorum. Bu da benim bir aracımsa evet. Ben diyor Game Pass'ı satmak için buna özel bir şey yapabilirim bu diyor böyle bir. Ama tabii senin dediğin gibi adam hiçbir şekilde diğerlerine çıkmayacak demiyor. Ama ürünlerinin birbirine işte promosyonu diyelim çapraz promosyonu için birbirleriyle böyle eşleştirebilir adamın malı çünkü.
Tabii ki. Ya tabii ki bundan bir avantaj elde etmeye çalışacak. İlk işte belki işte süreli eksklusif diye bir şey çıktı ya. Belki birkaç ay kendisinde olacak falan ama aynı oyun gelecek işte diğer platformlara da. Belki biraz sonra gelecek ama gelecek.
Öyle. Bakıyorum. Haberlerim bu hafta bu kadar.
Microsoft konsol kavgasında şey davranıyor. Ilımlı,
evet.
Uzlaşmacı davranıyor. Şey yapmıyor. Öyle bir kamplaşmayı körüklemiyor. Zaten uzun süredir crossplay yani farklı cihazların birbiriyle oynayabilmesi konusunda da Microsoft hep yapıcıydı. Sony zorluk çıkartıyordu. Belki şeyden kaynaklanan bir şey bu. Hani konumlar değişse belki Microsoft da olumsuz şey yapan, zorluk çıkartan taraf olur. Tabii küçük oyuncu olunca, rekabet eden adam olunca daha evet. Sevimli oluyorsun, şey yapıyorsun. Herkesin sevgilisi oluyorsun. Yeterince güç kazanınca Nemrut bir hale geliyorsun. Evet. Belki de bu yüzden mesele büyük ihtimalle bu.
Evet, zaten şu an abi bakıyorum yine bizde de hani çılgınlık olmasa da her yerde Trendyol şu bu insanları boğmuş bu cuma aktiviteleri. Şu an herkesin gündemi onlar. Ben dün abi yapıyordum, Steam indirecektim. Steam yazdım Google'a. En üsttekine tıkladım. Genelde o zaten Steam olur. Gider sitesine. Bir baktım Trendyol'dayım. Nasıl oluyor? Orada Steam kodu mu ne veriyormuş? Onun reklamını vermiş. Yani çılgın gibi para harcıyorlar yine firmalar.
Demek ki insanlar da çılgın gibi para harcıyor.
Herhalde öyle mi acaba? Çok merak ediyorum bu senin rakamları. Bir geçsin şu hafta herhalde açıklanır.
Bilemiyorum. Bence yine alışveriş vardır. Bu senenin bir farkı herhalde Amazon. Geçen sene var mıydı bu zamanlar Amazon?
Vardı
belki yani. De yok. Var evet. Mıydı?
Ben
var
diye.
Bu sene Amazon artık tam olarak var. Hani bayağı bir deneyim de kazanmış olarak var. İnsanlar da Amazon'dan sipariş vermeye alıştılar. Prime Türkiye'deki geldi. Amazon'u kastediyoruz. Com.tr'yi kastediyoruz. Vallahi hep söylediğimiz gibi ihtiyacınız olan şeyi almayın, pahalı demektir. Ucuz da alsanız pahalıya geldi demektir. Ne diyelim?
Evet, evet. O zaman önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere. İyi bir hafta sonu. Sağlıklı günler dileğiyle.